Ayrım 10.
Çok sıcak burası Simden. Serinlik istiyorum. Soğuk sularla yıkayın beni. Serin sulara bırakıyor kendini Sara ve Mudanya'da zeytinlikler içinde bir yaz kampında buluyor Halise'yi. Üfürsen uçacak küçücük bir kız, saçında kocaman bir kurdele. Üstünde robadan büzgülü çiçekli margizet entarisi ve ayaklarında beyaz atkılı rugan sandaletleriyle faytondan inerken ona kollarını açan babasının kucağına atlıyor. Güneş bez çadırın üstüne vuruyor. Sıcağın buğusu toprak zemindeki çiğnenmiş otları sarartıyor. Cırcır böcekleri alalıksız ötüyorlar. Başında babaannesinin elde diktiği pamuklu bir şapka var. Yattığı portatif karyolanın altında vita yağı ve salça tenekeleri duruyor. Şişkin bir otomobil lastiğinin içine gömülüyor denizde. Babası onu kocaman bir havluyla kurularken koltuk altlarını gıdıklıyor. Gülüyorlar, çok gülüyorlar. Güvertesi rüzgarlı bir vapura biniyorlar sonra. Geride kalan köpükten yola bakıyorlar dalgınlıklar içinde. Avutmak ister gibi elini tutuyor babasının küçük kız. Hasır şapkası mor menekşeli bir kadınla babası arasında yürüyor. Deniz kıyısı bir caddede. Onların adımlarına ayak uydurabilmek için koşarak ve kadının ipekli eteğinin hışırtısını, elinin yumuşacık sıcaklığını severek. Sonradan bu sıcaklığı özleyecek ve onun kim olduğunu hep merak edecek. Canım, öğretmenler kampında tanışmıştık, adını bile unuttum şimdi, diyecek babası çabucak susarak ve yüzü hafifçe kızararak. Adı neydi baba? Hadi hatırla, hadi baba. Müveddet sanırım, Müveddet'ti. Müveddet'in güzel yüzü bir tren penceresinde ağlarken kalmıştı belleğinde. Nedenini kimseye soramamış, ilk gençliğinde kendince bir öykü uydurmuştu. Çok düz bir öyküydü bu. Babasını sevmiş olmalıydı Müveddet. Ama dayısının oğluna sözlüydü ve sözlüsü olan genç teğmen Kore'deydi. Yoksa bu Kore Savaşı sözü konuşmalarından mı geçiyordu? İlkokula Akhisar'da başladı. Hiç arkadaşı olmadı sanıyor. Oldu belki de anımsadığı biri kalmamış. Okulda yalnız, çekingen bir çocuktu. Okuma yazmayı öğrendi. Çift sıra olmayı, güneş sistemini, mevsimleri, çarpım tablosunu. Türkiye'nin üç yanının denizlerle çevrili olduğunu. Mondros Mütarekesi ve Sakarya Meydan Muharebesini. Atatürk'ü, Üsteğmen Kubilay'ın Menemen'de gericiler tarafından şehit edilişini, korkuyu, kıskançlığı, aşağılık duygularını öğrendi. 10. yıl marşını, bir küçücük aslancık şarkısını, övünmeyi, çalışmayı, güvenmeyi, acımasızlığı, ikiyüzlülüğü, ağız dalaşını, yalan söylemeyi. Kim büsbütün temiz ve suçsuz olduğunu söyleyebilir ki? Ama onun asıl egemenlik alanı oturdukları sokaktı. Bir yanı gölgeli kapı girişlerine birkaç basamakla çıkılan, çoğu sıvasız tuğla evlerinin yan yana sıralandığı ve çift kanat araba girişine uygun geniş kapıların yüksek bahçe duvarlarında gedikler açtığı sokak. Öte yanı onları tren yolundan ayıran akasya ağaçlarının önüne gerili dikenli çitti. Kaldırımlarda çamur birikintileri, gecenin sisi içinde yeşil ışıklar ve kurum kokusu, hırçındı. Kaydırak taşıyla başlar yardı, tırnaklarıyla yüzlerini paraladı oğlan çocuklarının. Onların arasına karışmak için zorunluydu bu sertlik. İtilip kakıldı. İnsan türünün en savunmasız ama aynı zamanda en acımasız yaratığı olan çocuk soyunun bencilliğinden payına düşeni alıp verdi. Yalnızlığı bildi. Yalnızlığı bilmek, yalnız olup olmamakla ilgili değildi kesinlikle. Yalnızlığın içinde taşıdığı kişiselliğe uygun olarak yüklendiği anlam ve olanaklar önemliydi. Babasıyla yakınlığı sıcak, güçlü, diriydi. Gizliden gizliye özlenen bir annenin eksikliği, babanın onu yeterince önemsemesi, arkadaşlığı ve aydınlık düşünce yapısıyla dengeleniyordu sanki. Babaanneye severek ama biraz yukarıdan bakarlardı ikisi de. Gene de sonraları onca çaba gösterip elde ettiklerinin birçoğundan yeterince doyum sağlayamamasının ya da yüreğinde sevmenin kaybetme korkusuyla iç içe bulunmasının annesiz büyümenin ruhunda açtığı kapatılamaz, onarılamaz gediklerden ileri geldiğini düşündü hep Halise. Yaşamının kimi dönemlerinde o günkü inançlarımı, hayatı kavrayışımı, yaptıklarımı ve yapamadıklarımı gözden geçirmeye çalıştım. Artık değiştiremeyeceğim, pişmanlık duymaktan yarar sağlayamayacağım saçma, anlamsız ya da üzücü ve utanç verici birçok davranış ve seçimimin yaşadığım çocuklukla yakın ilişkisi olduğuna karar verdim diye yazacaktı yaşarsa. Bu noktada benim ve kızımın hayatlarımız öylesine birbirine benziyor ki, tek fark benim ölmüş annemi suçlama imkanına sahip olmamayışım. Simden içinse yaşamının tek suçlusu ve sorumlusu bendim. Çok fazla ışık var bu odada, çok sıcak var. Camları aç Simden, benimle daha fazla ilgilenmen gerekiyor. Neden soğutucu yok burada? Açık havaya çıkmak istiyorum, temiz havaya ihtiyacım var. Dışarıda sokaklar, evler, ağaçlar ve rüzgar vardı. Bir kadın tek başına cadde boyunca yürüyordu. Her yanından hortumlar, tüpler sallanıyordu adım attıkça. Kollarının dirsek içlerinde bir sürü iğne deliği vardı. Yüzü kağıt gibi ince ve beyazdı. Ağır ağır yürüyordu. Ağaçların arasından dolunay görünüyordu. Dolunay onu etkiliyor, çekim alanına alıyordu. Üzülüyordu o zaman şimdiki haline. Yeniden genç olmak istiyordu. Yeniden çok güzel olmak. Ortaokul İzmir Amerikan Kız Koleji'nde başladı. O yıllardaki sınırlı bir uygulamadan yararlanarak babasının öğretmen tanıdıklarının yardımıyla parasız yatılı olarak girdi okula Halise. İzmir'in varlıklı ailelerinin, sökeli, aydınlı toprak sahiplerinin kızları arasında buldu kendini birden. İlk birkaç ay içe kapandı ama sonra uyum sağladı yatılılığa. Yepyeniydi her şey, eğlenceliydi. Öksüzlüğe alışkındı ne de olsa. Harçlığı yetmediği için babasıyla tartıştı ikinci dönem başında. İlk kez surat etti ona. Orta ikide biyoloji öğretmeni Osman Çakar'a aşık oldu sessizce. Adamın karısından boşandığını duymuştu. Kucağına yatıp avutmak istiyordu. Ona tapıyor, çılgınca acı çekiyor ve sevdiğini yiyip içmez, para pul kullanmaz, insanüstü bir yaratık sanıyordu. Müdür yardımcısıyla ders ücreti tartışması yaptığına tanık olunca sevgisi bitiverdi. Onu gökyüzünden yere indirdi çabucak. Lise birinci sınıfı okurken olur olmaz her şeye gülen, sarışın, topluca, kalın kemikli, küt parmaklı ve dişlek bir dikiş kursu öğretmeniyle evlendi babası. Ama sevemedi onu. Yalnızlık ve çevre baskısı ile uyumsuz bir evlilik yaptığını hemen anlamıştı. 3 yıl sonra boşandılar. Ama evli kaldıkları süre içinde kötü davranmadı karısına Turan Bey. Sevgisiz ve sabırsız da olsa dikkatliydi ona karşı. Kadının babasından boşanmadan önce 2 çocuklu dul bir mobilyacıyla anlaştığı ortaya çıkmıştı sonradan. Halise ise kayıtsız üvey annesine. Sevimsiz, sıradan ve görgüsüz buluyordu onu. Hor görüyordu. Yatılı okul ortamında kader birliği ettiği kızlarla bölüştü çocukluktan çıkma gayretlerini. Onlarla korundu ilk gençlik çağının yıkıcı yalnızlığından. İlk adetini, ilk aşk acılarını ve gözyaşlarını onların yanında yaşadı. Ağda yapmayı, okuldan kaçmayı, pastane köşelerinde gözlerle sevişmeyi, kopya çekmeyi, öpüşmeyi öğrendi onlarla birlikte. Dans etmeyi, baştan çıkarmayı. Uzun zaman kullanmamış olsa da kadınlığın ezilmişlikle edinilmiş bütün kurnazlık ve silahlarını. Kızlar arasındaki dile getirilmemiş katı arkadaşlık, düşmanlık, onay ve dışlama kuralları içinde kalarak bile olsa dayanışmayı ve inceliklerle dolu yarışma koşullarını. Bastırılmış öfkelerle, sessizliklerle kadınların öncelikle kendi cinslerine karşı nedenli acımasız olabileceklerini, ama aynı zamanda bir araya geldiklerinde sevinçlerini ve acılarını nasıl beceriye bölüşüp birbirlerini yüreklendirebileceklerini gördü. Derslerini sınıf geçecek kadar çalışıyor, kendini fazla yormuyordu. Zekiydi, çabuk öğreniyordu. Müzik, resim ve İngilizce derslerinde özellikle başarılıydı. Okulda sesinin güzelliğiyle dikkat çekmişti. İyi bir kulağı vardı. Eğlence gecelerinde, yıl sonu törenlerinde sahneye çıkıyor, dönemin sevilen hafif müzik parçalarını söylüyordu büyük bir beceriyle. Düşündüklerini çabucak, duraksamadan, düzgün bir biçimde anlatabiliyordu. Haksızlığa dayanamıyor, bir anı bir anına uymuyor, taşkın bir neşeden derin bir hüzne geçiveriyordu. Bulunduğu yere sığamıyormuş gibi hareket halindeydi hep. 13'ünde erken gelişmiş, pileli etekli bir çocuk. 2 yıl sonra okulun en gösterişli kızı. Bayramlarda tören kıtasının önünde yürür, bayrak taşırdı. İnanılmaz bir güzelliği, zarafeti, albenisi vardı. Açık kumral, gür dalgalı saçlarını arkada kalın tek bir örgü halinde örer, sırtına bırakırdı. İnce, düzgün yüz hatları ve çarpıcı güzellikte gülüşüyle şaşırtırdı kendisine bakanları. Biçimli dudaklarının uçları sürekli gülümsüyormuş gibi yukarı kalkıktı. Bu, yüzüne anlatılmaz bir çekicilik katmaktaydı. Kocaman yeşil ela gözleri bulunduğu ortamın rengini alırdı. Bazen kapkara görünürlerdi, bazen menekşe moru ya da nefti yeşil. O yıllara ait fotoğraflarına baktıkça saflığına ağlayası geliyordu Sara'nın. Koleji bitireceği yıl beklenmedik bir kalp krizi sonucu öldü babası. Soğuk bir Kasım günüydü. Ölü gömüldükten sonra eve döndü Salise. Yaşamın bu biçimde birdenbire sona erişi inanılmaz geliyordu ona. Babasının kirli çorapları duruyordu su dolu bir çinko leğenin içinde. Yemek masasının üstünde ekmek kırıntıları, musluğun altındaki tavada yumurta kalıntıları vardı. Halise'ye öyle geldi ki babasının sıcaklığı yatağın içinde duruyor hala. Yatakta onun bıraktığı çukurluğa uzanıp yorganı başına çekti. Doya doya ağladı. Ne var ki çarşaflar çok kirliydi, kokuyordu. Aslında genel bir bırakılmışlık vardı evin bütününde. Babaanne öleli 2 yıldır yalnız yaşıyordu babası. Perdeler, duvarlar isten kirden kapkara olmuştu. Her hafta evci çıktığı İzmir'den Akhisar'a gidip geldiği halde bu bakımsızlığı nasıl olup da görememiş olduğunu sordu kendisine. Babasının yokluğuyla birlikte birdenbire görünür olan bu yalnızlığa, bırakılmışlığa şaştı, içi burkuldu. Yatak odasındaki tahta sandığın dibinde bulduğu gömlek kutusunda annesiyle babasının birbirlerine yazdıkları 8-10 mektup, boş bir kırık kale tabanca, babasının okul diploması ve Burak'la Halise'nin bebekliklerinden kalma saman sarısı birer tutam saçlarıyla üzerindeki sülfamit tozu hala duran kurumuş göbekleri vardı. Annesinin deri çantasının gözünde ipek bir mendile sarılmış kırmızı bir kadife kutu, içinde birkaç altın, bir çift elmas taşlı küpe buldu, kulaklarına taktı Halise. Aynı Hayat Hanım'a ait 3 fotoğrafa yüreği titreyerek baktı. Bunlardan birinde ayaktaydı annesi. 15-16 yaşlarında olmalıydı. Kolunu bir sütuna dayamıştı. Yakası fiyongalı, önü ajurlu beyaz bir bluz, koyu renk pileli bir eteklik ve yelek giymişti. Ayaklarında soket çoraplar ve atkılı pabuçlar vardı. Resmin arkasında Arap harfleriyle yazılmış yazının altına yeni harflerle 1932 tarihi düşülmüştü. İkinci fotoğrafta ise arkalığı oymalı bir iskemleye oturmuştu genç kız. Dümdüz, yakası açık, siyah bir giysi vardı üstünde. Önündeki etejerde açık bırakılmış bir kitap duruyordu. Turan'a sevgilerimle 27/4/1936 aynı hayat yazılıydı arka yüzünde. Üçüncü resim anne babasının evlilik fotoğraflarıydı. Ama alışılmış evlilik fotoğraflarından ikisinin de oturuyor oluşlarıyla ayrılıyordu. Özellikle dizden yukarısı alınmıştı ve bu yüzden resim daha yakın plandan çekilmişti. İçten bir mutluluk, yapmacıksız, ışıltılı bir gülümseme vardı her ikisinin de yüzlerinde. Babası papyon kravat takmıştı. Annesinin bir demet yapma inci çiçeğini tutan ellerinde ise dirseğe kadar beyaz ipek eldivenler vardı. Tarih 1938'di. Birbirlerini sevmişlerdi. Bunun çok büyük önemi vardı. Evet, ama her şey olduğu da söylenemezdi. Mutlu olup olmadıklarını kimse bilemezdi. Göğün altındaki her ilişki, her birliktelik ancak o iki insana özgüydü. Aşk konu olduğunda mutluluk ya da mutsuzluk olarak tanımlanacak durumlar o insanlara göre biçimleniyordu. Gene de Halise'nin anne ve babasıyla ilgili anıları nedeni ne olursa olsun yakıcı bir mutsuzluğu, onulmaz bir hüznü çağrıştırıyordu Sara'ya hep. Tam buralarda bir yerde görüntüsü değişiyor İngilizce bitirme sınavında oluyor Halise. Okul tuvaletinde sigara içiyor, ilk kez yartiyer takıp ipek çoraplar giyiyor. Yeşil, daracık bir elbise giymiş. Belini beyaz, kalın bir kemerle iyice sıkıyor. Dalgalı, kumral saçları sırtına akıyor. Güneş yanığı sarı ışıltılarla. Alsancak'ta bir evin merdivenlerini çıkıyor. Yüreği ağzında, teninde ürpertilerle. Sevdiğiyle, gençliğinin sınırsız coşkusu ve sevinciyle kucaklaşacak az sonra. Saraya erkeklerden sakınmayı öğretecek bir yakını, özellikle de annesi olmamıştı. Korkmuyordu onlardan. Çekingen ve dikkatliydi ama koşullanmışlığı yoktu. Kendinden o kadar emin ve o kadar açıktı ki onlarla ilişkisinde yalancılık ve yapaylığa gerek duymuyordu. Nazlanmaya, erkekleri kadınca hilelerle kandırmaya heves etmiyordu. Birini severse sonuna kadar gitmeliydi. Biri onu sevdiyse zarar veremezdi. Yatılı okulda geçen 7 yılda ayıpları, günahları, genç kızların düşebileceği tuzakları öğrenmişti öğrenmesine. Ama kendisinin bütün bunların dışında olduğunu düşünüyordu nedense. Kendi sınırlarının güvenliğine inancı tamdı. Yabancılaşmayı tanımamıştı daha. Düş kırıklıklarını, terk edilmenin acısını, kayıtsızlıkla aşağılanmanın ne demek olduğunu yaşamamıştı. Kira evi boşaltılıp baba evi dağıldıktan sonra eşyaların bir kısmı satılmış, işe yarayacak olanlar da halasının karşı yakadaki evinde korumaya alınmıştı. Halılar, dikiş makinesi, annesinin çeyizi ve porselen yemek takımları gibi şeylerdi bunlar. Hafta sonları halasına evci çıkıyordu artık. Babasından bağlanan yetim aylığı harçlığını karşılıyordu. David'i sınıf arkadaşı Jale ile bir cumartesi günü gittikleri partide tanıdı. Jale'nin NATO'da tercüman olarak çalışan sevgilisi Tuğrul'un arkadaşıydı bu çavuş. 18 yaşındaki bir genç kız için her bakımdan çok çekiciydi. Öncelikle o yılların düşler ülkesinden gelmişti. Amerikalıydı. Caza meraklıydı. Saksafon ve biraz da gitar çalıyordu. Çekiciliği sonradan bir kadının yıkılmasına yol açacak her şeyin onda bulunmasından ileri geliyordu. Alaycılığı, sığınmış bir sorumsuzluk, kayıtsızca bilgiç bir duruş, gizlenmiş aşağılık duygusu, bencillik ve fizik güzellik. Bateri çalan Tuğrul, David ve güzel bahçedeki bir çiftlik evinde kalan iki Amerikalı arkadaşları da zaman zaman bir araya gelip eğleniyorlardı. Halise, David'i gördüğünde ilk kez hoşuna giden, ciddiye alabileceği bir erkekle karşılaştığını düşündü. O güne kadar ona askıntı olan oğlanlar sıradan, yoz, ipsiz, sapsız serserilerdi. Güzelliğinden o kadar emindi ki gururu sıradan ilişkilerden koruyordu onu. O öğleden sonra Jale'nin verdiği partide aralıksız dans ettiler ve daha o akşam birbirlerine vuruldular. Partinin bitimine doğru dansları dayanılmayacak bir erotik gerilime ulaşmıştı. Bir odaya girip kapıya içeriden dayanarak dakikalarca öpüştüler. Halise'nin koleji bitirmesine birkaç ay vardı yalnızca. O haftayı David'i yeniden göreceği hafta sonuna kadar karnında her yanında bir yangınla kıyıcı bir istekle içi ürpererek geçirdi. Cumartesi günü buluşup fuarda gezindiler ama hava kötüydü. Eve gidip plak dinleyelim dedi David. Hayır demeyi onuruna yediremedi Halise. Bu korktuğu anlamına gelecekti. Umursamaz görünerek olur dedi. Ama yol boyu bırakmadı David'in gözlerine. Saatinin kayışıyla oynadı durdu. O yağmurlu Nisan akşamı David'in Alsancak'taki bekar evine gitmeseydi hayatının başka bir seyir izleyip izlemeyeceğini birçok kez sordu kendi kendine sonradan Halise. Ama böyle bir sorunun doyurucu bir yanıtı olamazdı. Karanlık koleye girer girmez Halise'yi kucaklayıp coşkuyla öpmeye başladı David. Karşı koyamasın diye elini kızın saçlarına dolamıştı. Seni sevmeme izin ver dedi soluk soluğa. Seninle sevişmeyi ben de istiyorum ama beni incitmenden korkuyorum dedi Halise. Korkma, güven bana, seni seviyorum. Onun korkusunu gidermek ister gibi geri çekildi David. Gözlerinde yapmacık bir çaresizlikle Halise'nin gözlerinin içine baktı. Ne kadar güzel olduğunu göreceksin dedi sonra. Daha önce seviştin mi hiç? İlk kez seninle öpüştüm geçen hafta dedi Halise. Canım benim, gel benimle. Plak dinleyecektik dedi Halise cılız bir sesle. Lütfen. Pekala tamam, biraz rahatlayalım. Salona geçtiler. David içki hazırlayıp getirdi. yan yana oturdular. Halise bir tuzağa düşmüş olup olmadığını anlamak ister gibi kaygıyla bakındı çevresine. Tehlikeli bir uçurumdu belki de bu ev. Açık kapıdan ayak ucu görünen dağınık yatağın ötesi dipsiz bir kuyuydu. Perdeleri kapalı pencerenin dışındaki caddeden taşıt gürültüleri geliyordu. Oturdukları kanepeden başka arkalığı yüksek hasır bir koltuk, küçük bir kitaplık ve mobilyası görkemli bir müzik dolabı vardı loş küçük salonda. Sayısız plakla doluydu dolabın alt gözü. David kalkıp pikaba Sinatra'nın bir uzun çalarını koyup geldi, yanına oturdu. Şarkıcının uyumlu, güzel sesi doldu odaya. Güçlü, duygu ve dirimle dolu sesi. Sıcaklıkla, ışıkla doldu Halise'nin yüreği. Duvarlarda birkaç film afişi ve büyük boy siyah beyaz bir çıplak kadın fotoğrafı asılıydı. İçkilerini içerlerken David onun ellerini, boynunu, bluzunun üstünden göğsünü okşamaya başladı. Okşamalar öyle hafif, öyle dikkatliydi ki şakalaşıyordu sanki. Elleri okşamakla Halise'nin tepkilerini izlemek arasında geziniyordu. Sonra eğildi öptü onu. Öperken ağzı kızın yanıtını bekliyor ve onu ürkütmek istemezmiş gibi hemen yumuşuyor, geri çekiliyordu. Bu özen Halise'nin içindeki yıkım korkusunu, bedenini baskılayan ağırlığı yavaşça parçaladı. Adım adım yükselen, genişleyip yayılan bir istek birikti içinde. Cesaretle, hiçbir şeyin onu yıkamayacağı inancıyla doldu bilinci. David'e baktı. Güçlü, yakışıklı, deneyimli ve rahattı. Ne istediğini ve onu nasıl alacağını biliyordu. Ama erkek de olsa kendisi gibi duyguları olan kırılabilir, incinebilir biriydi. Onu reddederse hemen gidip kolayca başka bir kız bulacaktı elbette. Kaçıracaktı bu hoş erkeği. Oysa böyle birini elde etmiş olmak nasıl da gurur vericiydi. Sevgiyle doldu içi. David'in seçtiği, sevdiği kadın olmak sevinci bütün kaygılarının önüne geçti. Güçlü bir bedensel itilişle birlikte sevgi, adanma ve korunma isteği duydu. Onu anlayan, yargılamayan ve gerektiğinde bağışlayan bir koruma olacaktı bu kuşkusuz. Ne olursa olsun kendisi sorumlu olmayacaktı artık kendisinden. Sorumluluğunu ona sahip olan erkeğe devretmiş olacaktı. Bıraktı kendini. Şimdiki zamanın içinde yükseldi, gözleri derin deniz yosunlarının yeşiline dönüştü. David'in içinin derinliklerinde gizlenmiş zevkleri uyandırıp ayaklandıran dudaklarına, güçlü kollarına, biçimli gövdesine kattı varlığını.